Bir Genç Kızın Gizli Defteri, İpek Ongun, sayfa 28. Tabii herkes güneşten yanmış ve incecikti. Bense bembeyaz ve, söylemeye gerek var mı, şişko. Sırma beni onlarla tanıştırdı. Herkes bir merhaba dedi, sonra kimi denize gitti, kimi de aralarında konuşmaya devam etti. Herhalde hazır oldu duracak değillerdi. Sırma beni de konuşmalara katmak istiyordu ama söz edilen her şeyin öylesine dışındaydım ki alık alık bir ona bir buna bakıp duruyordum. Dün akşam neden pizzacıya gelmediniz? Nasıl gelmedik? Geldik ve sizlere baktık. Göremeyince de çıktık. Bugün motorla dolaşmaya var mısınız? Ben varım ama önce Bora'nın gelmesini beklemek gerek. Su kayığı yapmak için bekliyorum ben. Bu son cümle Serpil adında bir kıza aitti. Parlak çingene pembesi mayosu yanık teninin üstünde çok güzel duruyordu. Üstüne üstlük beline kadar uzanan saçları başak rengiydi. Ah, bazı insanlar ne kadar şanslı. Havlu elbiseme sıkıca sarınıp kumların üstünde oturmaya devam ettim. Sırma çoktan yağlanmış, güneşlenmek için havlusunun üzerine yatmıştı bile. Bir sürü aldırmazları oynayıp oturduğum yerden denizi seyrettim. Havlu giysimi çıkaramamamın bir başka nedeni de evde farkına varmadığım bir şeyi burada güneşin güçlü ışığı altında görmüş olmamdı. Bacaklarım orman gibiydi. Bembeyaz bacaklarımda kapkara tüyler vardı. Yan yan öteki kızlara bakmış, onlar da benimkiler gibi kara kara tüyler göremeyince havlumu daha bir sıkı sarmıştım. Bir süre sonra sırma, Serra, ne zaman denize gireceksin? Hem çıkar artık şu üstündeki havluyu da seni yağlayalım, deyince dehşete kapılıp, biraz üşütmüş gibiyim, hiç çıkarmasam daha iyi olacak, dedim bir telaş. Yattığı yerden ellerini gözlerini siper ederek, inanmaz bakışlarla bana şöyle bir baktı, sonra pekala, dedi. Beni rahat bıraksınlar, başka bir şey istemiyorum. Sırma yüzünü yağları bulamış, burnuna da yanmasın diye bir yaprak yapıştırmıştı. Çantası çeşitli yağlarla doluydu. Sabahleyin çantasını hazırlarken kendimi tutamayıp, ''Bu kadar şeyi gerçekten kullanıyor musun?'' diye sordum. ''Gayet tabii,'' dedi bilmiş pozlarla. Sonra da plastik şişeleri tek tek eline alarak genel kültürüme katkıda bulundu. ''Bu ön yanma için. Bu kokonat, yani Hindistan cevizi yağı. Sadece yüze sürmek için. Bak kokla, ne güzel kokuyor.'' Gerçekten ne güzel kokuyordu. Aklıma Hindistan cevizi tatlıları getirmişti. Bu daha güçlü yanma için. Yani denize girip çıktıktan ve duşunu aldıktan sonra sürülecek. Buysa en sonunda, yani sıcak duştan sonra cilt kurumasın diye tüm vücuda sürülmesi gereken nemlendirici süt. Bu dudaklar için parlatıcı. Dudaklar bir şey sürmezsen güneşte kuruyor. İşte hepsi bu kadar. Dedikten sonra bu kez de saçlar için bir sürü ıvır zıvır çıkardı çantasından. Yanarken saçlarını toplamak için sinir lastikler, bir eşarp, bazen hava rüzgarlı oluyormuş. Kendimi tutamayıp, daha seni dinlerken içim sıkıldı sırma, dedim. Yo, olmaz Serra, dedi yine o bilgiç haliyle. Bir kadın kendine bakmalı. İyi ama biz daha kadın değiliz ki, bunu annelerimiz düşünsün. O yaşa gelince düşünürsek çok geç olur. Şimdiden bakımlı olmalıyız ki, onların yaşlarına varınca pek de kötü olmayalım, dedi ve örneğin diye sözlerini sürdürdü. Annem yaşına göre gayet iyidir. Neden? Çünkü kendine bakar ve süslüdür. Makyaj yapar, giyimine dikkat eder. Hep küpe takar, kilosuna dikkat eder. Senin annen de iyi tabii ama o iş kadını olduğu için olsa gerek, benim annem kadar süslü değil. Gerçekten de öyle. Annem daha bir sadedir. Ayrıca çok süslülerle de çaktırmadan dalga geçer. Ama Defne teyze hem güzel hem süslü. Sırma da annesine benziyor. Ya ben kime benziyorum? Annem sade olmasına karşın güzel bir kadın. Bense ne süslü ne de güzelim. Aman ne yapalım, kader utansın. Denizdekileri izlemeye dalmıştım ki yanı başımda neşeli merhabalar duyunca sırmanın grubunun geri kalanlarının geldiğini anladım. Gözlüklü bir çocuk bana elini uzatarak adım Cüneyt, sen de sırmanın kuzeni Serra olmalısın, dedi ve yanıma oturdu. Onun arkasından topluca ama sevimli yüzlü bir kız, adı Zeynep'miş, o da merhaba diye bağırdı. Ağzında kocaman bir sakız vardı. Şişirip patlatıyor, şişirip patlatıyordu. Onu hemen sevdim. Derken sıska, upuzun bir kız geldi. Üzerinde yüzücü mayosu vardı. Meğer gerçekten yüzücüymüş. Sırıtarak bana elini uzattı. Ben Tümay, dedi. Sonra dönüp bizim sırmaya, naber süslü, diye seslendi. O kızı da hemen sevdim. Buradaki tüm kızlar sırmayla Serpil gibiyse yandık diye düşünürken, Zeynep'le Tümay yüreğimi su serpmişlerdi. Cüneyt ise konuşkan bir çocuktu. En arkadan bir çocuk daha belirdi. Sarışın ve bayağı yakışıklıydı. Boynuna havlusunu atmış, uykulu gözlerle etrafına bakınıyordu. Kızlarda bir canlanma oldu sanki. Hele de sırma. Hemen burnunun üstündeki yaprağı çıkarıp en güzel gülücüğüyle gülümsedi. Vay vay vay, anlaşılan çeşmenin yakışıklısıyla tanışacaktık. Sırma hemen, Bora, bu kuzenim Serra diye beni tanıttı. Bana yorgun ve yakışıklıca çarpık bir gülümsemeyle elimi sıktı. Çeşmeye hoş geldin. Umarım burada sıkıntıdan patlamazsın. Ötekilerin bağırışları üzerine, yalan mı? Dedi. Millet ne biçim eğleniyor. Biz burada açık hava, bol gıda, ot gibi yaşıyoruz. Sonradan öğrendiğime göre deniz motoru olan bu Bora'ymış. Bir de son model kırmızı bir spor arabası varmış. Babası diplomatmış. Onun içinde bir ayağı dışarıdaymış. Ve bu çocuk sıkılıyormuş. Hani insanı katil ederler der ya. Aynen öyle. Ya biz ne yapalım? Bir bisikletimiz bile yok. Üstelik bütün kızlar ona hayran. Neyse ki benim tipim değil. Hoş ama boş bir çocuğa benziyor. Bilmem bütün bir yazı burada geçirebilecek miyim? Her şey bana o kadar yabancı ki. Ayşegül'ü de bir özledim ki. Yaşımı da tabii. Dün gece oturup Ayşegül'e 10 sayfalık bir mektup yazdım. 23 Haziran 1989. Bugün ilk kez tüylerimi aldım. Öyle seviniyorum ki. Bacaklarım bir güzel oldular. Ama bu işin bir de öncesi var ki artık acıklı mı desem, komik mi desem bilemiyorum. Yine de olayı tümüyle yazmaya kararlıyım. Plajdaki ilk günden sonra bacaklarımdaki o tüyleri yok etmeden bir daha plaja gidemeyeceğimi anlamıştım. Aynı gün herkes öğle uykusuna yattığında bir ara evden sıvışıp köşedeki eczaneye gittim ve Ayşegül'ün bir zamanlar sözünü ettiğini hatırladığım tüyleri sarartan o sudan aldım. Nasıl yapılacağını da doğru dürüst bilmiyordum. Keşke Ayşegül'e sorsaydım veya en azından kızlar konuşurken kulak kabartsaydım diye düşünerek eve geldim. Utancımdan eczacıya bir şey sormak bir yana şişeyi kapıp kaçarcasına dışarı fırladım. Tabii bundan böyle oradan asla alışveriş yapmayacağım. Öbür taraflarda bir yerde elbet başka eczane vardır. Eve döndüğümde herkes hala uykudaydı. Buraların 100 yıllık uykuları ilk kez işime yaramıştı. Bacaklarıma o suyu sürdüm ve tüylerimin sararmasını beklemeye koyuldum. Bekle bekle bekle, tüyler bir türlü sararmıyordu. Sararmamakla kalsa iyi, bir süre sonra bacaklarımı iğneler batmaya başlamaz mı? Fiske fiske kabarcıklar da oluşuyordu. Bayağı bayağı telaşlanmaya başlamıştım. Neler oluyordu? Bir süre sonra bacaklarım iyice acımaya başladı. Eksik olsun diyerek banyoya koştum. Bacaklarımı bol bol sularla yıkadım. Ben kim, süslenmek kim? Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırmıştım. Yatağın üstüne oturup acının geçmesini beklemeye koyuldum. Ama bir türlü acı dinmiyordu. Üstelik fiskeler giderek kabarıyordu. Artık dayanamadım ve gidip sırmanın kapısını tıklattım. Sırma uykulu uykulu efendim der demez odaya daldım ve can havliyle olanı biteni bir çırpıda anlattım. Bu arada sırma gözlerini ovuşturmayı bırakmış bacaklarıma bakıyordu. Ne sürdün diye sordu. Peridrollü su. Tüylerimin rengini açması gerekiyordu. Dedim sesimi ağlamaklı. Şu bendeki şansa bak. Ne diye nenem devrinden kalma şeyler kullanırsın anlamıyorum ki. Hem niye bana söylemedin? Ben sana benim kremimi verirdim. Sırmanın bilgiçliğine katlanmak zorundaydım. Çünkü çaresizdim. Yoksa bilirdim ben ona ağzının payını vermeyi. Öyle yüksekten konuşmayı gösterirdim ben ona. Ama o ara benim kremim sözcüğü kulağıma takılmıştı. Yoksa sen bu iş için bir krem mi kullanıyorsun? Tabii dedi. Bak şu işe. Oysa ben sırmanın nasıl da dümdüz, tüysüz bacakları var diye imrenmiştim. Meğer işin içinde bir iş varmış. Ve ekledi. Bütün kızlar kullanıyor. Serpil de mi? Diye sormaktan kendimi alamadım. Sırma şöyle bir güldü. Hele de o, neler kullanır neler. Ya demişim. Eminim ağzım bir karış açıktı. Sırma devam etti. Bir kere saçlarını şampuanla açıyor. Güneşten açıldı diyor ama kim inanır? Dedi omzunu silkerek. Neyse neyse dedim. Şimdi şu benim bacakları ne yapacağız? Sen onu söyle. Ayrıca teyzemin de duymasını istemiyorum. Anlaşıldı mı? Diyerek sırmaya öldüren bakışlarımla baktım. Bakışlarımdan pek de etkilenmişe benzemiyordu. Yapacak bir şey yok. Bir süre daha bekleyelim. Eğer geçmezse ben bir koşu eczaneye gider, ne yapmamız gerektiğini sorarım. O arada da sen yatağa gir ki annem bacaklarını görmesin. Bu kez odama birlikte gittik. Ben yatağıma girdim. Sırma gidip bize birer diyet kola getirdi. Doğru düzgün kola varken diyet kola. Neymiş? Kalorisizmiş. Anlaşılan ben bu sırmadan pek çok şey öğreneceğim. Sonra yatağımın üstüne oturdu ve yarın veya öbür gün motorla bir gezi yapmayı ve sana civar kıyıları göstermeyi düşünüyorum, dedi. Dünyada olmaz sırma, dedim. Geçen gün plajda benim çektiklerimden haberin yok tabii. Hepiniz oh bir güzel yanmışsınız. Yok kremler, yok bir takım numaralar. Ben orada bembeyaz, kimseleri de tanımıyorum. Kolay mıydı sanıyorsun? Tamam tamam, dedi sırma. Sonra da ekledi. Aslında çok haklısın. Yazın denize giden ilk gün nefret bir gündür. Onun için ben ilk günler hep kuytu köşelerde yanar, sonra ortalara çıkarım. Aferin sana, bunu biliyordun da ne demeye beni, hem de tanımadığın bir sürü insanın içine o haldeyken çıkardın. Hiç düşünmedim Serra, inan bana, derken üzgün bir hali vardı. Ama bak ben sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Birkaç gün seni bizim gruptan uzak tutacağım ve denize sabah erken saatte gideriz. Sen onlar gelene dek yanarsın, sonra istersen eve dönersin. Ben bir şeyler uydururum ama eğer istersen bizimle kalırsın tabii. Zaten bu soluk rengin yok olması için 2 gün yeter de artar bile. Bacaklarına gelince şu kızarıkların geçmesini bekleriz. Sonra benim kremimle bu işi hallederiz, tamam mı? Kendini kaptırmış anlatıyordu Sırma. O hızla kalkıp eczaneye gitti. Eczacı ölçüyü yanlış uygulamış olabileceğimizi, merak edilecek bir şey olmadığını, kızarıklıkların geçeceğini ama bu süre boyunca güneşe çıkmamam gerektiğini söylemiş. Buyurun bakalım, herkes denizde, ben evde kalacaktım. Sırma her ne kadar ben evde seninle kalırım dediyse de kesinlikle kabul etmedim. Aslını söylemek gerekirse arada sırada bilgiçlik taslamasına karşın bu olayda bana elinden geldiğince yardımcı olmaya çabalamıştı. Onun bir de benim yüzümden evde kalmasına razı olamazdım. Hele de plajda Bora varken. Kıh kıh kıh. Sanki anlamadım. Sırma Bora'ya bayılıyor. Her ne kadar benim tipim değilse de Bora iyi yakışıklı laf aramızda. Böylelikle ertesi günü evde kitap okuyarak geçirdim. Tabii bu arada teyzeme her şeyi anlatmak zorunda kaldık. Neyse ki annem gibi değil teyzem. Bir kahkaha attı o kadar. Ve bacaklarım iyice düzelip üstünden bir gün daha geçince sırmanın kremiyle bacaklarımı hallettim. Bir güzel oldular ki aynada kendime bakmaya doyamıyordum. Şimdi bir de yandım mı çok daha iyi olacak. Tabii bu arada bir de zayıflamam gerek. Bacaklarımı o kadar beğendim ki sırmanın tüm tüpünü bitirmek pahasına kollarıma da sürdüm. Şimdi kollarım da kaymak gibi. Baka baka doyamıyorum. Bugüne kadar neredeymişim? Sağ olasın sırma. 28 Haziran 1989. Sırmanın önerisine uyarak sabahları saat 9'da plajda oluyorum. Sırma da benimle geliyor. Bu kadar erken kalkmak aslında onun için büyük özveri. Cici kız. Birlikte saat 11'e kadar yanıyoruz. Bana o bir sürü kremlerinden sürüyor. Şu zaman şu, bu zaman bu diye. Sonuçta yani şimdi aynaya baktığımda o soluk beyazlık gitmiş, yerine tatlı bir pembelik almış. Güneş yanığı insanı ne kadar değiştiriyor. Sırma artık plaja uygar bir saatte, yani 11'den sonra gidebileceğimizi söyledi. Ha, bir de beni buradaki minik bir butiğe götürdü ve onun da yardımıyla güzel bir mayo aldık. Blue jean kumaşı gibi yapılmış değişik bir mayo. Çok sevdim. Şimdi artık plajda ötekilerle buluştuğumuzda daha rahat ve güvenli olacağım en azından. Bu arada babamdan hala ses yok. Annemse beni sık sık arıyor, konuşuyoruz. Canım annem, nedense ona çok acıyorum. Neşeli ve cesur görünmeye çalışması beni daha da hüzünlendiriyor. Kim bilir, belki bu ayrılık sırasında birbirlerinin kıymetini anlarlar da bu saçmalık sona erer. Ama babamın da öyle Sphinx gibi sessiz ve uzak durmasıyla da iş olacak gibi değil. Gayret göstermesi gerek. Öf öf, bu konuları kafamdan atmaya çalışıyorum ama. Hoş, son günlerde yok güneş yağıydı, yok yeni mayoydu, beni epeyce oyaladı. Zaten sırma da moralinin düzelmesi için ya alışveriş yapacaksın ya da sana zevk veren güzel bir şeyle uğraşacaksın diyor. Mayomu da moralim düzelsin diye aldık zaten. 2 Temmuz 1989. Dün gece yine benim o meşhur düşlerden birini gördüm. Ben kos bir ailesinin küçük kızıymışım. Okulda 2 öğretmen varmış. Biri anneme, diğeri babama benziyormuş. Bana kaşlarını çatıyorlarmış ve benden bir türlü yapamadığım bir el işi ödevini istiyorlarmış. Bu bir abajurmuş ve ben abajur yapamıyormuşum. Yarına kadar yapmazsan sana kocaman bir 0 diyorlarmış cetvellerini bana doğru sallayarak. Bu arada öteki çocuklar benimle alay ediyor, beceriksiz kız, beceriksiz kız diye bağırarak el çırpıyorlarmış. Önlüğümün yakası boğazımı sıkıyormuş. Sıkıntıdan ter içinde kalmışım. Ayakkabılarım da vuruyormuş. Zil çalınca koşa koşa eve geliyormuşum. Evimiz Kospi ailesinin o canlı, renkli, sıcacık eviymiş. Evde kimse yokmuş. Odama koşup kendimi yatağın üstüne atıyor ve ağlamaya başlıyormuşum. Bir süre sonra kapı tıkır diyor ve içeri yavaşça Bill Cosby giriyormuş. Üzerinde o güzel renkli kazaklarından varmış. Yüzü ise kuşku doluymuş. Belli ki ben üzgünüm diye o da üzgünmüş. Neyin var yavrum diyerek yatağın kenarına oturuyormuş. Saçlarımı okşuyormuş. Sonra beni kendine çekip başımı göğsüne yaslıyormuş. Ağlamam bitene dek beni kucağında hafif hafif sallayarak saçlarımı okşamaya devam edip ''Haydi bakalım anlat bana, senin derdin ne?'' diyormuş o yumuşacık sesiyle. Ben de içimi çeke çeke okuldaki o iki öğretmenin beni çok üzdüklerini, benden yapmasını beceremeyeceğim şeyler istediklerini, bu arada da okul arkadaşlarımın beni alay aldıklarını anlatıyormuşum. Öyle üzgün, öyle üzgünmüşüm ki. Oysa Kospi babam bana kocaman bir gülümsemeyle bakıp, aşk olsun sana, demek buna üzülüyorsun. Sen hiç merak etme, ben her şeyi yoluna koyacağım, dedikten sonra, ama önce seninle bir güzel karnımızı doyuralım. Çünkü aç karına her şey olduğundan kötü görünür, diyormuş o iri gözlerini aça aça. Haydi bakayım, git önce yüzünü bir güzel yıka, sonra birlikte bir şeyler atıştıralım ve ben bu arada sana neler yapabileceğimizi anlatayım. Sorunu gerçekten çözebilecek misin Kospi baba, diye soruyormuşum o küçük kızın incecik sesiyle. Elbette, diyormuş yine gözlerini açarak. Yoksa Kospi babamdan kuşkun mu var? Beni elimden tutup banyoya götürüyormuş. Mavili beyazlı güzel bir banyoymuş bu. Yüzümü yıkadıktan sonra yumuşak ve sıcak bir havluyla kuruluyormuşum. Beni kapıda bekleyen Kospi babam yine elimden tutarak merdivenlerden indiriyor, birlikte mutfağa giriyormuşuz. Mutfak da ne kadar güzel. Yine tıpkı dizideki gibi neşeli, renkli bir mutfak. Pencerenin içindeki saksılarda rengarenk Afrika menekşeleri varmış. Kospi babam önüme bir tabak dolusu marmelatlı kurabiye ve bir bardak süt koyuyormuş. Haydi bakalım, şimdi bunların hepsini ye, diyormuş. Bayılıyorum bu öneriye. Çünkü ben marmelatlı kurabiyeyi de çok severim. Kospi babam, ben kurabiyelerimi yerken karşıma geçip oturuyor ve konuşmaya başlıyormuş. Şimdi hemen okula gideceğim ve seni üzen o iki öğretmenle konuşacağım. Bu küçük kızı bu kadar üzmeye hakkınız yok. Ondan altından kalkamayacağı işler istemeye ise hiç mi hiç hakkınız yok. Bu çok yanlış bir şey, diyeceğim onlara, diyor ve ekliyormuş. Bu arada sen de rahat rahat kurabiyelerini yemeye devam et. Gerçekten de içimi bir ılıklık sarıyormuş. Korkular, kuşkular, üzüntü uçup gidiyormuş. İnsanın böylesine sığınacağı bir babası olması ne güzel şeymiş. Oh, dertlerim yok oluvermiş. Kospi babam gidiyor, bir süre geçtikten sonra dönüyor. Tamam tatlım, diyor, sorunu çözdüm. İki öğretmenin de artık seni üzmeyeceklerine dair söz verdiler bana. Senden yapamayacağın şeyler de istemeyecekler. Haydi, seni okula bekliyorlar. Arkadaşların da seni özlemişler. Onunla bir daha alay etmeyeceğiz, diyorlar. İnanayım mı, diye soruyorum Kospi babama. İnanmak mı? Gözlerine göreceksin. Haydi bakalım, ki yırkanı gidiyoruz. Gözlerine gör ki gece rahat uyuyabilesin, diyor ve el ele evden çıkıyormuşuz. Onun yüzü hep gülüyor. Bana bakıp gülümsüyor, ben de ona gülümsüyormuşum. Uzaktan okul görünüyor. Okul merdivenlerinde annemle babama benzeyen öğretmenler yan yana ve kol kola duruyorlarmış. İkisinin de yüzleri asık, kaşları çatık değil, tam tersine ikisi de gülümseyerek bakıyorlarmış bana. Beni yanlarına çağırıyorlarmış. Arkadaşlarım da merdivenlerde toplanmışlar. Seni özledik Serra, diye bağırışıyorlarmış. Meğer beni ne çok seviyorlarmış. Sevinçten içim kabarıyor. Dönüp Kospi babama bakıyorum. O da sımsıcak bakışlarıyla beni gözlüyormuş. Bak gördün mü, diyormuş. İşte senin tüm sorunlarını çözdüm. Artık seni üzmeyecekler. Bir kez daha okulun merdivenlerine bakıyorum. Annemle babama benzeyen iki öğretmen ve arkadaşlarım bana sevgiyle bakıyorlar ve seni aramıza bekliyoruz, diyorlarmış. Yarın sabah görüşürüz, diyormuşum ve Kospi babama yöneliyormuşum. Beni kucağına alıyormuş ve ben onun kucağında güvenli, huzurlu bir uykuya dalıyormuşum. Uyandığımda hala gülümsemekte olduğumu fark ettim. Buna karşın yanaklarım ıpıslaktı nedense. 5 Temmuz 1989. Dün çok eğlendim. Bora'nın motoruyla bütün gün denizdeydik. Serpil, Cüneyt, Bora, Sırma ve ben vardık. Önce kıyıları görmem için bir süre dolaştık. Dolaştık ama ne dolaşış. Deniz dalgalıydı. Dalgalar motoru kaldırıp indiriyordu. Her inişte küt küt diye sesler çıkıyordu. Her taraftan sular fışkırıyordu. Bu benim denizde motorla ilk gezim. Bana müthiş gelen dalgalar meğer normalmiş. Normali buysa. Sıkı sıkı bir kenara yapıştım. Cüneyt yanıma geldi ve nereye, nasıl tutunmam gerektiğini gösterdi. Bir yandan da rüzgarda sesini duyurmak için avaz avaz bağırıyordu. Kıyılara gelince anlatıldığı kadar vardı. Minik minik koylara girip çıktık. Tepelerdeki çamlar kıyıya kadar iniyordu. Bu arada çok da güzel evler gördüm. Zaten çeşmedeki evlerin hepsi güzel diyebilirim. İyice ıslandıktan sonra bir yere yanaştık. Orada öğle yemeğini yiyeceğimiz bildirildi. O kadar şirin bir yerdi ki Ayşegül olsa kesin bayılırdı. Kırık dökük bir iskeleden çıkılıyor. Küçük bir kumluk ve her şeyi tahtadan küçücük bir lokanta. Masalar tahtadan, oturacak yerler de tahta sıralar. Öğle koltuk, iskemle yok. Piknik masaları ve sıralar. Güzel bir müzik ve misler gibi ızgara kokuları. Ne güzel yermiş burası, dedim sırmaya. O sırada mavi gözlü, yakışıklı mı yakışıklı bir garson geldi. Hoş geldiniz, dedi bizlere gülümseyerek. Gülünce daha da hoş olmuştu. Serpil hemen atılarak, bugün bize ne vereceksiniz, dedi pür cilve. Şu Serpil bana fena halde Filiz Hanım satıyor. İşin kötüsü, bu onun güzeli. Sırmayla göz göze geldik. Galiba aynı şeyleri düşünüyorduk. Sırmaya eğilip, ne hoş bir garson, diye fısıldadım. O da bana eğilip, garson değil o, buranın sahibi, diye fısıltıyla açıkladı. Ya, dedim, pek bir şey anlamamıştım ama daha geniş bir bilgi almak için siparişler alıp gitmesini bekledim. Zaten sadece şiş kebap, salata ve patates kızartması varmış. Sırma kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Burayı 3 erkek kardeşle anneleri işletiyorlar. Anneleri İngiliz. Zaten ben de o delikanlıyı yabancıya benzetmiştim, dedim. Babaları Türkmüş, ölmüş. Anneleri de İzmir'i terk edeceğine, buradaki arsalarını değerlendirmeyi düşünmüş ve lokantayı açmışlar. Yazın tatile gelen 3 oğluyla işletiyorlar. Çocuklar nerede okuyorlar? Bize servis yapan mavi gözlü, London School of Economics'te okuyor. Sırma, dedim. Şaşmıştım bu işe. Ne diyorsun? Ne sandın, dedi. Beni şaşkınlığa uğratmanın keyfi içinde. Ya ötekiler? İkinci oğlu Boston'da konservatuvara gidiyormuş. Zaten buranın müzik dizenini o yaptı. Tevekkeli değil, gelir gelmez ne güzel müzik diye düşünmüştüm, dedim. Sırma yine delikanlılar onun çocuklarıymışçasına gururla gülümsedi ve bilgi vermeye devam etti. Üçüncü oğluna gelince o daha küçük, burada okuyormuş. Herhalde orta veya lisede olmalı. Gözüm çiçeklerin arasına yerleştirilmiş piyanoya ilişti. Piyano var burada, dedim. Evet, anneleri veya müzisyen oğlu geceleri piyano çalıyorlar müşterilere. Çok romantik oluyor, dedi sırma içini çekerek. Biz böyle konuşurken Serpil Bora'yı esir almıştı sanki. Ne zaman su kayağı yapacaklarını sorup duruyordu. Sonunda Bora, hava bozuk, bugün olmaz, dedi. Oh oh, canıma değsin. Sırmaya baktın, yüzü asılmıştı. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Ne de olsa tecrübe konuşuyor. Yemekte Cüneyt, su kayağı yapar mısın Serra, diye sorunca az kaldı gülmekten boğulacaktım. Ben yüzmeyi bile doğru dürüst bilmem, dedim. Öyleyse sana öğretelim, dedi. Hangisini, yüzmeyi mi, su kayağını mı? Tabii ki su kayağını. Yok Cüneyt, sağ ol ama denemek bile istemiyorum, dedim. Serra, hazır buradayken bir şeyler öğrenmelisin. Bak Bora'nın motoru var, ben sana öğretirim. Göz ucuyla Bora'ya baktım. Hiç oralı değildi. Hemen, teşekkür ederim ama hiç niyetim yok, dedim. O zaman tümayla yüzmeni ilerletebilirsin, dedi. Anlaşılan, beni kara cahil buldun, adam etmek istiyorsun. Ne kadar da alıngansın. Bak Serpil de su kayağını yeni öğrendi. Fena mı oldu? O da başında hevessizdi, zorla başladı, şimdi ise bayılıyor. Bora'nın peşinden ayrılmıyor, İlla su kayağı yapalım diye. İçimden artık su kayağını mı, Bora'nın mı peşinde, o ayrı dava diye düşündüm. Bu erkekler ne kadar da saf oluyorlar. Cüneyt ise hala konuşuyordu. Tümay hepimize balıklama atlamayı, kelebek yüzmeyi öğretti. İstanbul'da yüzme okuluna gitmiş. Ayrıca yarışları da katılıyor. Dereceleri bile var. Zaten bugün de antrenmanı var diye gelemedi. İyi kızdır, öğrenmek isteyene yardımcı olur. Bak bu olur Cüneyt, dedim. Benim de anlatmak istediğim bu. Hazır buradasın, Ankara'da öğrenemeyeceğin şeyleri öğrenmelisin. Herkes Cüneyt'in konuşmalarından sıkılmışa benziyordu ama bence hiç de haksız sayılmazdı. Başımı kaz gibi havada tutup iki yana çevire çevire yüzeceğime, şöyle fiyakalı bir yüzüşüm olsa fena mıydı? Bayağı bayağı bu fikre ısındım ve Cüneyt'e sokularak, sahi Tümay bana yüzme öğretir mi? Yani su üstünde duruyorum ama stilim yok, dedim. Sana söyledim ya, o yardım etmeyi sever. Hepimize bir şeyler öğretti. Eminim sana da öğretir. Hem eğer istersen ben seni onun antrenman yaptığı yere götüreyim. Nasıl çalıştıklarını da görmüş olursun, dedi. Bu fikre bayıldım ve bir gün birlikte gitmeye karar verdik. Daha şimdiden kendimi suları yararak balık gibi yüzerken görmeye başladım bile. Dönüşümüz bayağı ürkütücü oldu. Zaten Bora, deniz kabarıyor, artık gitsek iyi olur deyince içimi bir korku kaplamıştı. Denizin rengi koyulaşmış, dalgalar iyice yükselmişti. Motorun küt küt diye vuruşlarından da popom iyice acıdı. Serpil çabuk davranmış, öne Bora'nın yanına oturmuştu. Sırma da onun yanına. Biz Cüneyt'le arkadaydık. Dönüş umduğumdan uzun sürdü. Plaj görününce derin bir nefes aldım. Oh, karaya ayak basmak ne güzelmiş. Ne de olsa kara insanıyım. Bu akşam çok yorgunum. Azıcık okuyup uyuyacağım. Güzel bir gündü. Buraya ve buradakilere alışıyorum galiba. Bakalım Tümay'ın antrenmanına ne zaman gideceğiz? 10 Temmuz 1989. Bu sabah Cüneyt bize geldi. Beni Tümaylara götüreceğini söyledi. Sırmalarsa tenis oynamaya gideceklerinden, burada herkes spor yapıyor, kendimi fena halde lapacı hissetmeye başladım. Sadece ikimiz gittik. Cücüne ne kadar iyi bir çocuk. Bana zaman ayırması hoş bir davranış. Bizim okuldakiler olsa ölsen umurları olmaz. Tümayların evi güzel ve büyük. Üstelik yüzme havuzları da var. Zengin olmak iyi bir şey azizim. Biz gittiğimizde o çalışıyordu. Havuzları fazla büyük olmadığından Tümay deliler gibi bir baştan bir başa gidip dönüyordu. Hem de kelebek yüzerek. Önce bu stil bana çok komik geldi. Sonra alıştım ve komik gelmemeye başladı. Ama yine de bu tür ilgimi çekmiyor. Kral yüzmek istiyorum. Ben Tümay'ı izlerken Cüneyt çantamdaki kitabı gördü. Alıp evirdi çevirdi. Meğer o da kitap okumayı çok severmiş. Nihayet benim gibi bir kitap kurduna rastlamıştım. Ne okulda ne de burada kitaba pek aldıran yok oysa. Kitap istersen sana benimkileri verebilirim. Bizim eve gideriz. İstediğini seçersin, dedi. Söylemeye ne gerek var? Bu öneriye bayıldım. Üstelik Cüneyt okulda tiyatro kolundaymış. Bir de okul dergisinde çalışıyormuş. Bana uzun uzun bunları anlattı. Boş kafa bir çocuk değil. Onunla konuşmak zevkli. Tümay'ın çalışması bitmişti. Yanımıza geldi. Gözleri kıpkırmızıydı. Cüneyt ona benim yüzmemi ilerletmek istediğimi söyleyince hemen neden olmasın, dedi. Sonra da atla bakalım havuza da seni bir görelim, diye ekledi. Sert antrenör pozlarında. Bu da kendini beyaz gölgedeki koç mu sanıyor ne? Cüneyt'in önünde acıklı yüzme biçimimi sergileme hoşuma gitmedi ama bir yerden başlamak gerekti. Öbür başa kadar zor gidip geldim. Tümay havlusunu omzuna atmış, havuzun kenarına oturmuş, bacaklarını sallayarak beni izliyordu. Ben soluk soluğa kenara tutunup ona bakınca, bir kere kolların çok zayıf, onun için çabuk yoruluyorsun. Sonra ayaklarını da düzenli vuramıyorsun. Nefes alıp vermeni ayarlayamadığın için başını hep suyun üstünde tutuyorsun, diye sıralayıverdi. Ümitsizlik içinde Cüneyt'e baktın. Beni yüreklendirmek istercesine gülümsedi. Bu arada Tümay, bak işte böyle yapacaksın, diyerek havuza atladı. Mübareğin vücudunda tek gram fazlalık yoktu. Safi kas. Nasıl nefes alacağımı, nasıl kulaç atacağımı, bacaklarımı nasıl tutacağımı gösterdi. O yaparken öyle kolay görünüyordu ki. Haydi bakalım, dedi bana. Onun dediklerini uygulamaya çalıştım ama bacağımı düşünürken kulaç atmaya şaşırdım. Bu arada yine yanlış nefes alıp su yuttum. Genzim yandı, öksürmeye başladım. Olmuyor, dedim. Olacak, olacak. Şöyle yapsam daha iyi olacak. Önce bacaklarını ritmik vurmaya çalış. Buna iyi çalışınca kollarını da o tempoya göre at. En sonra da gösterdiğim gibi yandan nefes al. Sonra yüzünü suya sok. Yana aşağıya, yana aşağıya. 1-2, 1-2. Haydi ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Sen havuzda çalış bakalım. Şu Cüneyt gitse de rahat rahat çalışsam derken baktım Cüneyt benim İki Şehrin Hikayesi adlı kitaba dalmış. Uğraştım durdum. Bacağımı vurdum, kollarımı attım. Olmuyor, olmuyordu. Ama en azından ne yapmam gerektiğini anlamıştım. Sonunda o kadar yoruldum ve su yuttum ki gidip havuzun kenarına tutundum. Cüneyt, nasıl gidiyor, dedi. Olmuyor, dedim. Hemen umutsuzluğa kapılma. Yavaş yavaş olur böyle şeyler. Çalışırsın, çalışırsın, birden bir gün bakarsın, o tempoyu yakalayıvermişsin, dedi. Korkarım bende o yetenek yok, diye yakınırken Tümay geri geldi. Nasıl gidiyor, diye sorunca ona da yakındım. Çalışmaya devam, dedi. Ne zaman istersen gelip bizim havuzda çalışabilirsin. Aslında deniz dalgalı olmazsa denizde çalışmak daha kolaydır. Tuzlu su insanı kaldırır. Oysa havuz suyunda yüzmek daha zor. Gerçekten de havuzda daha zorlanmıştım. Demek nedeni buymuş. Öyle ya, niye bunu düşünemedim? Eve döndüğümde teyzem neler yaptığımı sordu. Anlatınca, aferin sana, kolay arkadaş ediniyorsun. Az önce annen telefon etti, seni sordu. Ben de arkadaşlarıyla çıktı deyince sevindi. Belki önümüzdeki hafta sonu gelebilecek. Çok sevindim, annemi özledim. Dırdırlarını bile özledim. İnşallah gelebilir. Buradaki arkadaşları da yavaş yavaş ısınıyorum. Tabii Ayşegül'ün yerini kimse tutamaz. 11 Temmuz 1989. Ayşegül'den mektup geldi. Onu ne kadar özlemişim. Mektubunu okurken öylesine içim kabardı ki, hani imkan olsa atlayıp Ankara'ya dönecektim. Babasının işleri nedeniyle bu yaz hiçbir yere gidemiyorlarmış. Ne kötü. Havalar da sıcakmış. Ama benim aslan Ayşegül'üm asla moral bozukluğuna yüz vermez. Hemen tutup Ankara Tenis Kulübü'nde tenis dersleri almaya başlamış. Sen de orada öğren de sonbaharda burada birlikte oynarız, havamızı atarız, diyor. Ben de dün gece oturup ona buradaki yaşantımı ve yenilikleri uzun uzun anlattım. Ve onunla konuşmuş kadar rahatladım. Bir de yine dün müthiş bir şey keşfettim. Dün akşamüstü duvarın üstüne oturmuş, çene çalıyorduk ki Ben de artık iyi kötü söze karışabiliyorum. Birden Serpil, çocuklar durun durun, kimse kıpırdamasın diye bağırdı. Zeynep, eyvah yine heykelleri oynayacağız diye homurdandı. Ne oluyor dedim. Sırma, Serpil'in gözündeki mercek düşmüş olmalı dedi. Bunun bizim kıpırdamamamızla ne ilgisi var? Mercek o kadar küçük ve saydam ki farkına varmadan üstüne basabiliriz. Serpil diz çöküp elleriyle yerleri aradı taradı. Sonunda Cüneyt ile Tümay'ın da yardımlarıyla buldu. Sonra da merceği yıkayıp yeniden takabilmek için evine gitti. Sırma'ya yavaşça, yoksa Serpil aslında gözlük mü takıyordu diye sordum. Sırma, tabii ben sana demedim mi o neler kullanır neler diye. Mercek takmadan önce kalın gözlükleri vardı. Bu yazbaşı bir de baktık Serpil gözlüksüz. Meğer mercek taktırmış. Demek gözlüksüz olunabiliyordu. Bundan güzel bir şey olamaz. Cingöz Sırma hemen, ben senin şu anda ne düşündüğünü biliyorum dedi. Ne dersin Sırma diye sordum. Neden olmasın dedi ve ekledi. Anneme söyleyelim, seni Serpil'in doktoruna götürsün, taktırsın, olsun bitsin. Bu iş bu kadar kolay olabilir miydi? Tabii ki hayır. Nitekim teyzeme söylediğimizde önce anneme danışmamız gerektiğini söyledi. Önce anneme soracakmış, eğer annem izin verirse doktora gidecekmişiz. Sonra doktor gözlerime bakacakmış, eğer muayenede bir terslik çıkmazsa mercek takılabilir derse işte o zaman takabilirmişim. Ayrıca bir de bu işin alıştırması varmış ki o da 2 hafta sürermiş. Takmayı öğrenmek, sonra ilk günler azar azar takıp saatleri çoğaltmak, yıkamasını, temiz tutmasını öğrenmek. Oysa ben yarın gidip takmak istiyordum. İşin kötüsü, şu mercek işini öğreneli beri gözlüklerim büsbütün kalın ve ağır geliyor bana. Hele de yaz sıcağında. Teyzemi sıkıştırdım ve akşam anneme telefon ettirdim. Lens işini ona söylettim. Ben sorarsam mutlaka hayır der çünkü. Sırmayla birlikte heyecanlı teyzemin yüzünün alacağı şekli bekliyorduk. O da aksi gibi hiçbir şey belli etmiyordu. Biraz daha konuştuktan sonra telefonu bana verdi. Annemle birbirimizin hatırını sorduktan sonra bana lens taktırmak istiyormuşsun dedi. Evet anneciğim dedim encici halimle. Bilmem ki daha yaşın küçük bu iş için demez mi? İşine gelince koca kız oluruz, işine gelince yaşım küçük olur. Anne bu işin yaşla ne ilgisi var? Burada benim yaşımda bir kız takıyor ve çok da memnun. Ne olursun anne ne olursun diye yalvardım gururumu ayaklar altına alarak. Dur bakalım beni aceleye getirme. Bir düşüneyim bir soruşturayım dedi bu kez de. Anne nesi var bunun soruşturulacak? Biz burada her şeyi öğrendik. Hem teyzem... Dur, dur dedim sana. Düşüneyim yine konuşuruz. Dedi ve hemen konuyu değiştirdi. Gel de deli olma. İlla karın ağrısı çektirecek. Hem güzel olmamı istiyor. Yok kilo ver. Yok saçına başına özen göster. Yok nedir bu tırnakların hali der. Sonra ben o gözlükten kurtulma fikrini ortaya atınca dur düşüneyim. Neyse, çaresiz bekleyeceğiz. Ha bir de önümüzdeki hafta gelecekmiş. Ben gelince mercek işini konuşuruz dedi. Ölme şeyim ölme. 12 Temmuz 1989. Dün gece teyzemin konukları vardı. Sırmayla bana pizzacıya gidebileceğimizi söyledi. Anlaşılan bize ayrı sofra hazırlamak istemiyordu. Bu durum bizim de işimize geldi. Çünkü evde kalınca bir sürü büyüğe hoş geldiniz deyip beylik sorulara cevap vermek gerekecekti. Sırma hemen arkadaşlarına telefon etti ve saat 9'da pizzacıda buluşmaya karar verildi. Burada tuhafıma giden bir başka şey de milletin böyle gece yarısına kadar sokakta kalmalarına izin verilmesi. Sırma bu iznin Çeşme'ye özgü olduğunu, mahallelerinde herkesin kocaman bir aile gibi olduğunu, büyüklerinle gece geç saatlere kadar balkonlarda oturduklarından veya yürüyüşe çıktıklarından çocuklara ve gençlere izin verildiğini anlattı. Ama İzmir'e dönünce gece sokağa çıkma izinleri yokmuş. Teyzem süslenmiş, pek de güzel olmuştu. Sırma'ya pizzalar için para verdi. İkimizin de yanağına parfümlü birer öpücük kondurduktan sonra ''Haydi bakalım, iyi eğlenceler, sakın geç kalmayın.'' dedi. Gerçekten de pizzacıya doğru yürürken baktım herkes teraslarda oturuyor. Kimi terastan çatal bıçak sesleri, kimisinden gülüşmeler duyuluyor. Balkonda yemek yiyebilmek ne hoş. Ankara'da olamayacak bir şey bu. Ne vaktimiz var ne de hava uygun. Köşe başında Cüneyt'e rastladık. Bizi bekliyormuş. Üçümüz pizzacıya girdiğimizde Tümay'ın bir masadan el salladığını gördük. Yanına gidip oturduk. Az sonra Bora, en sonra da Serpil geldiler. Bir süre daha Zeynep'i bekledik. Sırma, gidip bir telefon edeyim, nerede kaldı bu kız, dedi. Döndüğünde gülüyordu. Bu Zeynep bir alem. Annesiyle tartışmış, konuşmuyorlarmış. Onun için izin alamadım, diyor. Tümay, onun yerine annesinden sen izin isteseydin ya, deyince Sırma, Ben de aynı şeyi söyledim ama kesinlikle olmaz. Onlardan artık hiçbir şey istemeyeceğim dedi ve telefonu çıt diye yüzüme kapattı diyerek açıklamasını yaptı. Hepsi gülüştüler. Bora tipik Zeynep dedikten sonra haydi çocuklar artık pizzaları ısmarlayalım dedi ve garsonu çağırdı. Pizzalar bir harikaydı. Ortaya dev tepsiler içinde dilimlenmiş olarak geldi. Herkes gibi ben de iki dilim yedim. Utanmasam rahat iki dilim daha yerdim. Bir daha sefere sırmayla baş başa gidip patlayıncaya kadar pizza yiyeceğim. Ya iştahım fena halde yerinde ya da buradaki pizzalar daha bir lezzetli. Eve döndüğümde başucumda teyzemden bir not buldum. Annem yıllık iznini ayarlamış, öbürsü gün geliyormuş. Yaşasın, yaşasın. Bu kadarla kalsa iyi, babam da geliyormuş. Beni arayacakmış. Yaşasın, yaşasın. İkisi de aynı zamanda geleceklerine göre iyi bir şeyler olabilir. Sonra burada, çeşmenin tatil havasında belki daha az sinirli olurlar ve barışırlar. Böylece biz üçümüz el ele Ankara'ya döneriz. Evimize ve eski düzenimize kavuşuruz. Yine okulumda kalırım, arkadaşlarımdan ayrılmam. Aslında okulumu atıp tutmam hep Atasay'a olan kızgınlığımdan ama şimdi zaman geçip de uzaktan baktığımda Atasay için üzülmem ne kadar saçmaymış diyebiliyorum. Hele de şu andaki durumumu düşününce. Aslında kimseye belli etmiyordum ama her gece yattığımda dua ediyorum. Allah'ım ne olur barışsınlar diyorum. Kendimi öyle bir boşlukta hissediyorum ki. İşin kötüsü ikisini de seviyorum. İkisini de istiyorum. Acaba onlarla tek tek konuşsam nasıl olur? Hoş, neler hissettiğimi anneme söyledim bile. Aynı şeyleri babama da söylemeliyim. Tabii o cesareti kendimde bulabilirsem. Evet evet, babama da söylemeliyim. Onu karşıma alıp diyeceğim ki, bak baba, seninle konuşmak istiyorum. Madem ki bu ailenin reisi sensin, darmadağın olmamıza izin vermemelisin. Annemle aranızda ne derdiniz varsa bunu çözümlemek sana düşer. Ayrıca beni de düşünmen gerek. Ben de bu ailenin bir bireyi değil miyim? Öyleyse beni niye bu kadar üzüyorsunuz? Benim kabahatim ne? Ben elimden geldiğince sizin istediğiniz gibi olmaya çalışıyorum. Derslerim iyi, terbiyesizlik yapmıyorum. Ömrüm boyu sizlerin sözünü dinledim. O kadar ki sizler haberleri dinlerken rahatsız olmayasınız diye evde kediler gibi sessiz dolaştım. Eh, ben bunca özveride bulunayım. Görevlerime en önemlisi benden bekleneni yapayım. Sonra siz tutun, benim tek istediğim şey huzurumun, düzenimin bozulmaması dileğimi hesaba bile katmayın. Olur mu bu? Birbirinizi bağışlayın. Bak, ben annemin dırdırlarını bağışlayabiliyorum. Sonra ben küçükken sen beni az mı pataklamıştın? Ama ben seni yine de bağışlar ve severdim. Ben bunu yapabiliyorum da siz niye birbirinizi bağışlayamıyorsunuz? Evet, onunla aynen böyle konuşmalıyım ama bunları unutmamak için bir kağıda notlar almalıyım. Çünkü heyecanlanınca ne diyeceğimi şaşırıyorum. Hele de babamın karşısında. Onların buraya gelişleri benim için son şans. Tüm cesaretimi toplayıp elimden geleni yapmalıyım. Bu arada da bol bol yanmalı ve her gün Tuma'ya gidip yüzme çalışmalıyım ki onlar geldiğinde yüzmemi gösterebileyim. Ayrıca anneme telefon edip raketimi getirmesini söyleyeceğim. 2 yıl önce annemin zoruyla tenis kulübüne yazılmış, 10 ders aldıktan sonra içim sıkılıp bırakmıştım. O zamandan beri benim raket dolapta bekliyor. Şimdi işime yarayacak. Gerçekten de burada ilerletebilirsem daha sonra Ayşegül'le hafta sonları oynarız ve de havamızı atarız. Ah tanrım ne olur ne olur. 13 Temmuz 1989. Annem geldi. Onu adam akıllı özlemişim. Ama işin garip tarafı babamın geleceğinden haberi yok. İşte bu kötü. Oysa ben haberleşip de geldiklerini sanmıştım. Neyse. Daha şansımı yitirmiş sayılmam. Annem beni görünce bir çığlık attı. Serra ne güzel yanmışsın. Ve ardından tarihe altın harflerle yazılması gereken sözler etti. Kilo vermişsin sen. İşte bu annemden gelebilecek en büyük iltifattır. Keyfimden ağzım kulaklarıma varıyordu. Şu son hafta annemi şaşırtayım diye saatlerce kumların üstünde yattım. Çikolata ve diğer güzelliklerden olabildiğince uzak durdum. Sırma ağzımı açmamı fırsat vermeden, teyzeciğim, Serra'ya yoğun bir güzellik programı uyguladım demez mi? Gerizekalı ne olacak? Annesi susturmasa iyice ayrıntılara girecek, anlatacak baba anlatacak. Anne, lens için düşündün mü? Artık dayanamayıp kafamdaki soruyu sordum. Dur kızım, daha yeni geldim. Bir nefes alayım. Bunu konuşacak vaktimiz bol bol var. Buyurun bakalım. Öyleyse yüzmemi görmeni istiyorum, dedim. Bu kez de teyzem, annem biraz dinlensin. O zaman gösterirsin Serracığım, buyurdular. Telefon çaldı. Arayan babammış. Teyzem telefonu bana uzatarak babamın benimle konuşmak istediğini söyledi. Sesini duyunca içim bir tuhaf oldu. Meğer onu da ne kadar özlemişim. İzmir'e beni görmeye geldiğini söyledikten sonra nasıl olduğumu sordu. Ben de bir şeyler anlattım. Bu arada da annemin burada olduğunu lafların arasına sıkıştırmaya özen gösterdim. Ya demek annen de orada dedikten sonra selamımı söyle dedi. Peki babacığım söylerim dedim anneme duyurmaya çalışarak. İzmir'de kaldığı otelin lobisinde saat 11'de buluşmak üzere vedalaştık. Beni oraya Murat eniştenin götürmesine karar verildi. Anneme ve teyzeme babamın selamını söylediğimde pek de etkilenmiş görünmediler. Böyle yardımcı olacaklarsa işimiz var demektir. Annem raketimi getirmiş. Teyzemle terasta oturup bütün gün vıdı vıdı konuştu durdular. Denize bile gelmediler. Oysa ben yüzmemi göstermek için sabırsızlanıyordum. Umudumu kesip sırmayla plaja indim. Ah Allah'ım ne olur bana cesaret ver de hazırladığım konuşmamı babama yapabileyim. 15 Temmuz 1989. Babamla buluşmamız tek kelimeyle fiyaskoydu. Aslında bunları yazmak bana acı veriyor ama özellikle yazıyorum ki ben de büyüyünce ve çocuğum olunca ona acı vermeyeyim. Yazdıklarımı okuyup davranışlarımı ona göre ayarlayayım. Murat enişte beni otelin lobisine bıraktı. Babam beni bekliyordu. Koşup ona sarıldım. Babamı özlediğimi bir kez daha anlamıştım. Öte yandan nedendir bilmiyorum. Anneme karşı da mahcup hissettim kendimi birden. Sanki ona ihanet ediyormuşum gibi. Babam İzmir'e gelmişken hiç olmazsa bir gece ve bir günü benimle geçirmek istediğini, o gece de otelde kalacağımızı söyledi. Bu kez de babama içim sızladı. O benim koskoca, evin reisi babam, sanki benim bir günümü rica ediyor gibi, izin istiyor gibiydi. O vakitte annem daha bir güçlü göründü gözüme. Çünkü ben annemleydim. Sonra annem, teyzem ve eniştemleydi. Ayrıca anneannem ve dedem vardı onu destekleyen. Birden babam yalnız, çok yalnız göründü gözüme. Ve o kocaman, korkulan babama acıyor olmak içimi müthiş bir hüzünle doldurdu. Bir ilahın yıkılışını izliyordum sanki. ''Ne kadar iyi düşünmüşsün babacığım.'' diyerek ona gülümsedim. Yüzündeki kuşkunun bir an için silinmesi, o anda onun değil artık, benim güçlü olmam gerektiğini gösteriyordu. Öyleyse birlikte çıkıp önce İzmir'i şöyle bir dolaşalım. Bu kenti ikimiz de pek bilmiyoruz. Sonra bir yerde öğle yemeği yer, daha sonra da sinemaya gideriz dedi. Yine neşeli görünmeye çalışarak, harika fikir dedim ve otelden çıktık. Ben annemle çok gezmişimdir. Annemle her gidilen yer renklenir, çünkü konuşur, şakalaşır, güler. Tarihi bir yerler bulur, beni sürükler veya hiçbir şey bulmasa bir müze keşfeder, beni inlete inlete gezdirir. Sonra da bir yere oturur, bir şeyler yeriz. Eğer o sonu gelmeyen perhizlerden birindeyse, bir kahveyle idare ederken, benim bol mayonezli sandviçime bakarak yutkunur ya da ''Haydi bakalım Serra, bugün kendimize bir ziyafet çekelim.'' der ve birlikte bir sürü muzur şey yeriz. Oysa babamla saatler yürümüyordu. Bir süre sonra konuşacak konu bulamaz olmuştuk. Babamla hiç baş başa sokağa çıkmamıştık ki. Onunla ne bir sinemaya, ne bir okul etkinliğine, ne de öylesine gezmeye gitmiştim. İkimiz de alıştık değildik buna. Hep annem vardı aramızda. Boşlukları dolduran, geziyi yönlendiren, işi keyiflendiren. Ayrıca her yere annemle gitmenin verdiği bir alışkanlık vardı. Oysa babamla böyle bir alışkanlığımız olmadığını şimdi anlıyordum. Yüzüne baktığımda onun da sıkıntı içinde olduğunu fark ettim. Beni özlemiş, buralara kadar gelmişti ama şimdi sıkılıyordu. Ne yapması gerektiğini, konuşmayı nasıl sürdüreceğini bilemiyordu. Belli konular bitmiş, sözcükler tükenmişti. Üstüne üstlük dile getirilmeyen bir sorun daha vardı aramızda. Kocaman, bir ur gibi giderek büyüyen bir sorun. Sorunumuzu konuşabilsek, ikimiz de daha bir doğal olacaktık ama babam hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Bu da benim cesaretimi kırıyordu. Onca emekle hazırladığım konuşmamı yapamayacağım galiba diye düşünüyordum. Derken öğlen oldu. Bir yerlerde yemek yedik ve gidip iki filmli bir sinema bulduk.